billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Allah nasip ederse Kur'an'ın tarihselliği konusu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmadığını söyleyenler var. Batılılar hep onu söylerler. Muhammed'in kitabı derler. Onun için İslam dini kelimesini kullanmazlar. Muhammedilik derler. Muhammed'in yazdığı bir kitap. Batı'da yetişenler de İslam ülkelerine ilahiyat hocası olarak geldikleri zaman maalesef Müslümanlar en zeki öğrencilerini doktora yapmaları için Batı'da açılmış İslam enstitülerine gönderiyorlar ve onlar da kendilerine benzeterek geri gönderiyorlar. Benzetemedikleri çok az insan var maalesef. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği, tabi bu son zamanlarda halkın çok ciddi bir tepkisi oldu. Ne demek Kur'an-ı Kerim Allah kitabıdır şeklinde. Tabii ki Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı olmaması diye bir şey söz konusu değil de. Yalnız şunu ortaya koymak lazım. Kur'an tarihsel bir kitaptır, Allah'ın kitabı değildir diyenler mi acaba daha kötü yolda? Yoksa Kur'an Allah'ın kitabıdır dedikleri halde, bu konuda İslam'ın büyük alimleri olarak gözüktükleri halde, aslında Kur'an'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece lafta Kur'an-ı Kerim, işte saygı duyulacak bir kitap, güzel bir kaba koy, şuradan as. Ezberle, işte güzel sesli hafızlar okusun ama içinde ne olduğu seni hiç ilgilendirmesin. Hatta içinde olana ters bir din algısı ortaya koy. Ondan sonra da de ki ben Kur'an'a inanıyorum da işte şu adam inanmıyor. Ha, şimdi burada işte baştan şunu bir ortaya koymamız gerekiyor. Allah-u Teala ayetlerini ikiye ayırır biliyorsunuz. Mesela şeyde Fussilet suresinin 53. ayetinde ne diyor? Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Ayetlerimizi kendi çevrelerinde ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Allah'ın ayetleri ne? Çünkü göklerde yerde ne varsa her şey Allah'ın ayetidir. O konuda çok sayıda ayet var yani Kur'an-ı Kerim'de. Ayetlerimizi göstereceğiz. Çevrelerindeki ayetleri ve kendi içlerindeki ayetleri. Yani kendi vücudumuzda olan her şey Allah'ın ayetidir. Çevremizde gördüğümüz her şey Allah'ın ayetidir. Onun bir benzerini bir insan yapamaz. Yani bir kuru yaprağı yapacak bir fabrika düşünülemez. Ya da bir insanın bir saçının telini yapacak bir fabrika düşünülemez. Çünkü oradaki özellikleri Allah'tan başkası oluşturamaz. Peki, orada diyor ki Allah-u Teala, çevrelerindeki ve kendi içlerindeki ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum. Onlar için çok net bir şekilde ortaya çıksın. Ne çıkacak ortaya? Ennehu bu Kur'an el hak. Bütünüyle gerçektir. Ya bu Kur'an bütünüyle gerçektir. Yani Kur'an ayetleriyle Allah'ın çevremizde ve kendi içimizde yarattığı ayetler birbiriyle birebir örtüşür. En küçük şey yoktur. Örtüşmeyecek bir taraf yoktur. Şimdi evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani yetmez mi senin Rabbin her şeye şahit olduğu? Ne demek her şeye şahit olduğu? Tabi burada Allah-u Teala'nın tabiatta yarattığı ayetlerin, mesela suyun, güneşin, elmanın, armudun, yaprağın, saçın, neyse yani yaratılan şeylerin tarihsel olduğunu aklının köşesinden geçirecek bir insan düşünülebilir mi? Var mı? Efendim bu su Adem zamanındaymış. Bugün suyun bir anlamı yok. Elma o zamanmış. İşte armut o zaten. Gerçi Adem'e zamanı hiçbir şey vermezler ya. Kendi kafalı kendilerini bir şey zannedenler. O neyse o konulara girmeyelim. Allah-u Teala'nın yarattığı ayetlere tarihsel diyemiyorsanız, indirdiği ayetlere de asla tarihsel diyemezsiniz. Yine burada hani sık sık yine bu ayette sık sık okuduğumuz ayetlerden ama bunlar tekrarlamakta fayda var. Yine sık sık okuduğumuz ayetlerden hani Rum suresinin 30. ayetinde de Allah dinle tabiat ayetleri arasında birebir ortaklığın olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne diyor? Senurihim ayatine yanlış söyledim. Feakim ve çeke liddini hanife. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bakın şimdi çevredeki, çevremizdeki ayetler Kur'an'ın hak olduğunu gösteriyor mu? Buraya göre. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu ne peki? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratına. Yani yaratmada geçerli kanun ve kuralların çevremizde gördüğümüz ayetlerin tamamı Allah'ın yarattığı değil mi? Ve onunla ilgili de fatır semavati vel ard ve fetarakum yani siz de fatara ile yani yarma kanununa göre yarattı diyor. Tüm varlıklarda geçerli kanun aynı. Feyakim ve şekeri dini hanife fıtratullahi illeti fataran nasi aleyha. İnsanlar da ona göre yaratmıştır. Tabiatı yarattığı gibi. O zaman nasıl yaratılan ayetlerle indirilen ayetler arasında birebir örtüşme varsa Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kurallarını din olarak kabul etmesi sebebiyle şeyle insanın doğal yapısıyla, tabiatın doğal yapısıyla din arasında da en küçük bir uyuşmazlık ne olur? Olmaz. Zalike dinul kayyim işte sapasağlam din budur. Yani Rum suresindeki ayette Allah-u Teala söylüyor. Velakin ekteren nasil âlemin ama insanların çoğu bunu bilmez. Şimdi peki dinin kuralları fıtrat ise tabiatta geçerli olan kanunlar ile Kur'an'daki kanunların birebir örtüştüğü işte bu iki ayette en azından net bir şekilde ortaya konuluyorsa siz tabiatın tabiattaki ayetlerin tarihsel olduğunu söyleyemeyeceğinize göre indirilen ayetlerin tarihsel olduğunu da söyleyemezsiniz. Çünkü bu da Kur'an da Allah-u Teala'nın kitabı. Bu indirdiği kitap, o da yarattığı kitap. Peki o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala işte sünnet diye bir kavram koymuş. Adem Aleyhisselam'dan en son insana kadar insanların takip etmesi gereken farz kıldığı yol, nebilere de farz kıldığı bir yol, o yolun bir rehberi. O yolda doğru gidebilmek için bir rehber olmak üzere Allah kitaplar indirmiş. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki işte Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Önce Adem Aleyhisselam'ı hangi ayetleri öğretti?
Kendi ayet.
Yarattığı ayetleri, göklerde ve yerdeki bütün varlıkların neye yaradığını öğretti. Yoksa dolayısıyla o efendim şöyle tecrübelerle bilmem ateşi bulmuşlar, suyu bulmuşlar bilmem bu tür saçmalıkların herhangi bir anlamı yok tabii. Tüm kevni ayetleri öğretti. Melekler onu bilmiyordu. Melekleri anlatınca melekler de ona saygıyla eğildiler. Sadece iblis eğilmedi. Biliyorsunuz İblis de Adem Aleyhisselam'ı kandırmaya çalıştı. Allah'ın tek koyduğu yasağı çiğnettirdi. Ama İblis, Adem ve Havva o bulundukları bahçeden çıktıkları zaman Allah ne demişti? İhbitu minha. Buradan çıkın bakalım. İhbitu biliyorsunuz Arapçada çoğuldur, en az üçtür. Orada mecburen İblis de olmak zorundadır. ba'dukum li ba'din adu dedi. Biriniz diğerinize düşman. Yani karı koca arasında sürekli bir sürtüşme olur. İblis de insanların düşmanı olur. İnsanlar da iblisin yolundan giderler ama başlarına bir şey geldi mi bu şeytana başlarlar sövmeye, saymaya. Ondan sonra ne dedi? Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Benden size bir hüda gelirse, yani bir rehber. Bakara suresinin en başında da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in değişmez özelliği olarak hüda kelimesini kullandı rehber. Femen tebiya hudaya fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Kim benim rehberime uyarsa onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler dedi. Peki uymayanlar ne yapar? Vellezine kafaru. Kim ki gerçekten üstünü örterse. Şimdi gerçekten üstünü örten insanları biz biliyoruz. Bugün tabiatı nasıl bozduklarını görüyoruz. Denizleri bozdular, havayı bozdular, suyu bozdular, işte yağmurlar falan. Yani tüm sistemi çökerttiler. İnsanın sistemini çökerttiler. Böyle efendim medyaya hakim oldular, korku pompalıyorlar, her tarafı böyle şey yapıyorlar. Peki işte bunlar ne yapıyorlar? Allah'ın ayetlerinin üstünü örtüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Kim de üstünü örte ve yalan söylerse, bir ayetini ayetlerimiz karşısında yalan söylerse ne oluyor? İşte bugün bakıyorsunuz ki çıkıyorlar, Allah'ın yarattığı ayetler karşısında bir sürü yalanlar, dolanlarla insanları sömürüyorlar. Şimdi Allah'ın indirdiği ayetler karşısında yalanlar ve dolanlarla insanları sömürenler hangisi daha çok?
İndirdiğiyle olan
tabii, daha çok. İndirdiğiyle olan daha çok. Şimdi bakın, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a kitap vermiş mi? Sonra اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَاَلَى اِبْرَٰهِمَ diyor. Şeyde, Ali İmran suresinde Allah-u Teala yani Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini وَاَلَى İmran ailesini ne yaptım diyor. Alel alemin tüm alemlere üstün kıldığını söylüyor. Dürriyeten bağdığa minbad, birisi diğerinden. Yani birisi diğerinin soyundan. Yani Adem'in soyundan olmayan bir tek insan
yok.
Tamam. Şimdi ondan sonra burada seçtiği zaman ne yaptı? Bak size bir kitap gelirse dediğine göre kitabı kime verir? Seçtiğine verir. Demek ki kitap Adem Aleyhisselam'a verilmiş. Şimdi bakın bugün burada bir şey daha söyleyeceğim ya da hiç söylemeyeyim. Araya girerse yaparız. Bu şunu söyleyelim. Yaratılmış ayetlerin tarihselliğini en kötü niyetli bir insan bile söyleyemez. İndirilmiş ayetlerin tarihselliği nasıl söylüyorsunuz? Yine burada defalarca konuştuk. İşte Avrupa'da verdiğimiz o kadar seminerlerde, Rusya'da verdiğimiz o kadar seminerlerde, işte Türkiye'de şey yaptığımız biliyorsunuz, bizim arkamızdan böyle dedikodu edenler var ama karşımıza çıkıp da böyle delille konuşan birisini hatırlıyor musunuz? Sen hatırlıyor musun? Yok. Arkadan konuşacaklar. Allah'ın kitabı ile ilgili de konuşuyorlar. Bakın, şeyler, bizim ilahiyatçılar Avrupa'ya davet edilmezlerdi. Çünkü gittikleri zaman söyleyecekleri bir söz yok. Bir iki kelime de onları hemen dışlarlardı. Ama benim o kadar verdiğim şey, Amerika'da da oldu ama çok fazla değil. Bana en küçük bir itiraz hatırlamıyorum. Neden? Çünkü adamların, karşımızdaki insanların tamamı Allah'ın yarattığı ayet. Okuduğumuz Allah'ın indirdiği ayet. Bu ayetlere verilen yanlış anlamları da ortadan kaldırdığınız zaman o zaman ne olmuş oluyor? Hiçbir itiraz kapısı kalmıyor. Mesela sen ekmeği bir adamın ağzına sokacağına, gözüne sokarsan ne olur?
Bir zarar
vermiş. Gözü kör olur. İşte bu ayetlere de yanlış anlamlar veren o kadar çok insan var ki öyle. Dolayısıyla şimdi istersen şu tarihselcilerin ne diyorlar? Onu bir daha yakından tanıyalım.
Evet hocam, sizin de söylediğiniz gibi bir şeyin sadece ayet olması bile, yani bırakalım yaratılmışı, indirilmişi, ayet denilen bir şeyin zaten tarihsel olması veya Allah dışında başka birisi tarafından meydana getirilmesi, ortaya konması, evet gerçekten de mümkün değil. Fakat bu tarihselcilik sizin de söylediğiniz gibi Batı'nın Batı'dan bize alınan, bize intikal eden bir düşünce sistemi ya da bir yaklaşım sistemi diyelim, Kur'an'a yaklaşım sistemi. Çünkü şöyle bir kurgu yapılıyor. Diyorlar ki bu sizin Kur'an dediğiniz, Mushaf dediğiniz şey aslında Allah'ın yazı olarak gönderdiği, metin olarak gönderdiği, metne dökülmüş bir şey değil. Bu Allah'ın seçtiği Nebi'nin kalbine ilka ettiği, yani işte attığı diyelim ya da ona esinlediği, ilham ettiği bir özdür, manadır, işte hitap. O yüzden kitap kelimesini kullanmıyorlar. Yani Kur'an kitap değildir diyorlar. Halbuki Kur'an her yerde kitap olduğunu söylüyor.
Hitap derken neyi kastediyorlar?
Şunu kastediyorlar, yani yazılı metin Allah'a ait değildir. Onu metne döken Nebi'dir. O mana olarak kalbindeki Allah'ın verdiği özü, cevheri metne çevirmiştir. Ve dolayısıyla bunu metne çeviren kişi belli bir coğrafyanın, belli bir kültürün, belli bir bölgenin insanıdır. Dolayısıyla onu metne çevirirken kendi kültürünü, yaşantısını, etrafındaki insanların kültürel durumlarını, düşüncelerini o metne
Ama
yansıtacaktır.
hocam sorun ki bunun için böyle diyorlar. Yani çok güzel bir sebebi var. Yani herkesi ikna edebilecekleri bir gerekçeleri var. Böyle derken aslında Allah-u Teala'nın saygınlığını, yüceliğini korumuş
Tabii.
oluyorlar.
Yani Allah'ı koruyorlar.
Tabii
Tabii.
şöyle
Aslında
diyorlar.
Allah
Çünkü
rızası için bunu
Allah
söylemişim.
rızası için
Tövbesin.
bunu yapıyorlar. Çünkü Allah insanların belli bir dönemde konuştuğu dille o kadar sınırlı bir kelime dağarcığıyla Allah kendini ifade edemez. Sizin kendinizin kurduğu 3-5 tane dille şunla bunla Allah kendini ifade etmekten münezzeh bir varlıktır.
O ifade edemediği
Evet.
için Nebi ifade ediyor, öyle
Tabii
mi?
yani
Yani Allah'ı koruyor,
tabii
haşa.
bunu
Aynen öyle.
söylerlerken yani Allah'ı korumuş oluyorlar.
Ama Allah'ın beceremediğini, Nebi'nin becerdiğini
Tabii tabii tabii. Daha sonra da Nebi'nin de beceremediğini bunlar
tabii
beceriyorlar.
aslında
Bunlar beceriyor.
burada hocam şöyle konforlu bir alan yaratmış oluyorlar kendilerini. Vahyi metinden, dilden bağımsız hale getirdiğiniz zaman, yani onu metne döken Allah olmadığı için, o zaman o metnin içerisindeki herhangi bir dil kuralı, herhangi bir gramer kuralı ya da bir kelimenin anlamı, şu su bu su, sizi hiç bağlamıyor. Orada metinde, cümlelerde, işte ayetlerde neler söylendiği hiçbir önemi yok. Çünkü bu bir insan şeysi, o gün öyleyse bugün de böyledir denmiş oluyor.
Yalnız az önce senin söylediğin şey, dedin ki Allah Nebi'nin içine bunu ilham eder dedi.
Evet. Öyle.
Ama Allah onu Nebi'nin içine ilham ederle ondan sonra söylediklerin arasında %100 zıtlık var. Yani Nebi bakıyor Allah'ın ilham ettiğini değil de insanların durumunu
Şöyle
önemsiyor. O
söylüyor
zaman
hocam.
en büyük günahkar
Evet,
o
yani
kişi
şöyle
olmuş
söylemiş
oluyor.
oluyorlar onu. Zaten birazdan metin olarak da okuyacağım şeyden, Katolik Kilisesi'nden. Direkt onunla aynı. Diyorlar ki Allah'ın içine şey yaptığı, ilka ettiği bu manayı insanların anlayabileceği şekilde kendi diliyle, kültürüyle insanlara ulaştırır. Yani arada bağlantı kurmuş oluyor
Ama
Nebi.
anlayacağı şekilde diyorsun ama yani anlamları bozup da Allah'ı korumak diye bir şey olur
Evet, yani neyse ki ben söylemiyorum hocam, işte bunu
mu?
tarihselciler böyle söylüyorlar. Şimdi bu birazdan, ya yani biraz önce bu özetlemeye çalıştığım şeyin bir benzerini şöyle okuyayım ben size. Tanrı kutsal kitapların yazarlarını esinlemiştir. Bu kutsal
Yani
kitapların
esinlemek demek kişilerine ilhamda
ilham,
bulunmuş.
evet
Tamam.
aynen öyle. Bu kutsal kitapların kaleme alınması amacıyla Tanrı onlarda ve onlar aracılığıyla bizzat kendisi davranarak kendi isteğine uygun olanı ve sadece bunu yazmaları için gerçek yazarlar olarak yeteneklerinden ve çabalarından tam olarak yararlanabileceği insanlar seçti.
Allah yararlanıyor.
Evet, Allah kendisinin içerisine, yani öyle bir kişi seçiyor ki o manayı en güzel şekilde anlatabilecek yeteneklere sahip olanı seçiyor.
Yalnız bir şey
Bunu
söyleyebilir miyim?
söyleyen
Evet.
hocam, onu ekleyeyim bir.
Evet.
Bu Katolik Kilisesi Ahlak İlkeleri
Tamam.
kitabında vahiy nasıl gönderilir şeysi.
Bizde farklı değil mi bu?
Aynısı,
Tamam.
aynısı.
Peki o zaman madem öyle tam böyle
kendini en iyi ifade edeni seçen Tanrı, Musa Aleyhisselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de o zaman yanılıyor mu? Musa Aleyhisselam diyor ki Efsahu minni, kardeşim benden daha iyi ifade eder, onu yardımcı seç. Ve Allah-u Teala da onun gerekçesini kabul ediyor ve yardımcı oluyor. Yani Allah-u evet. Teala o zaman tercihlerinde de hatalar yapıyor.
Zaten yani, onlardan yararlanır dedi ya, haşa tövbe.
Ya ben bunu şunun için okudum. Bu vahiy anlayışı tarihselcilerle Hristiyan, işte Katolik kilisesinin anlayışı arasında aslında hiçbir fark yok. Birbirine son derece örtüşen ifadeler
o
bunlar.
O da Katolik kilisesi değil mi? Ahlak ilkeleri. Evet. Biliyorsunuz şeyde yayınlanmıştı. Bundan önceki papanın döneminde yayınlanmıştı. Evet. Bugün de hala geçerli. Ve yani onlar için son
ya,
derece...
Vahye bakış aynı şekilde bize de intikal etmiş bu tarihselcilik
İstersen vasıtasıyla. Yani izleyicilerimiz daha iyi anlasın. Bir daha bir okursan.
Tabii şöyle. Tanrı kutsal kitapların yazarlarını esinlemiştir. Bu kutsal kitapların kaleme alınması...
Kitapların yazarları diyor.
Evet.
Yazar. Bak kutsal kitaplarla olan kitabı demiyor.
Evet yani onu yazanlar nebiler.
Yazarlar diyor. Neden biliyor musunuz? Onlar kendilerini de Tanrı kabul ediyorlar da ondan dolayı.
Şimdi hocam işte bizim bu mesela bu programımızı yapmaya sebep olan çok konuşulan tarihselci bir hocamızın da şeysinde, kitabında şu ifade var. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın hiçbir yerde Kur'an'ı kendisinin yazmadığını söylememiştir.
Yani onu mu diyecek? Yani Kur'an kendi yazdığı kitap olsa diyebilir. De ki ben yazmadım.
Ya artık bunu böyle
yani Kur'an'ı bak, eğer bak şimdi bak bu da mantık değil. Kur'an-ı Kerim'e Kur'an Allah'ın kitabıysa Muhammed Aleyhisselam'ın oraya en küçük bir ilave ya da çıkarma yapma şansı var mı?
Yani normalde yok.
Yoksa o zaman herhangi bir yerine bir şey katabilir mi? Bak şimdi.
İşte o yüzden de kitap değil hocam. Kitap olmadığı
hayır,
için.
Tamam da
kitap
bu,
diyor,
bak, bu ben bu kitabı yazmadım demesinin bir anlamı yok ki, zaten bu Allah'ın kitabı.
Yani onlar şu, yani şunu söylemeye çalışıyor. Bu kitabı Muhammed Aleyhisselam yazıya dökmüştür.
Güzel de yani
Allah'ın
ifade,
yazılı bir şey metni
yani,
değildir.
Şimdi mesela o sözü söyleyen kişi herhangi bir konuşmasında ya da yazısında ben fare değilim demiş mi? Ha? Demiş mi?
Dememiştir herhalde.
Demediğine göre
ne diyeceğiz? Bu adam faredir mi diyeceğiz? Kedilerin üstüne mi saracağız?
Evet yani.
Böyle bir mantık olur
mantık
mu?
Tabii hatalı yani. Baştan aşağı
mantık
hatalı.
Mantık değil yani bir kere.
Mantık değil dediğiniz
bu gibi. Kitabı Allah'ın kitabıysa ben bunu yazmadım demenin bir anlamı olur mu?
Evet.
Yani bir Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde öyle bir kelime geçer mi? Evet.
Dolayısıyla yani burada söylenmek istenen şey şu, bu bir insanın kaleme aldığı ama Allah'tan esinlenerek kaleme aldığı bir metindir. Dolayısıyla gönderildiği tarih bunu bağlar, o tarihle kayıtlıdır. Aynı kişinin şöyle ifadeleri de var. Kur'an'da öyle hükümler vardır ki bunlar indirildiği çağa ve döneme hastır, bugüne kadar gelmez. Öyle hükümler de vardır ki bugüne, günümüze kadar gelir. Hangisinin geldiğini, hangisinin o günde kaldığını da işte bu ilahiyatçılar, profesörler, şunlar bunlar karar verir.
Bak,
insanlar
niye,
karar verir.
Neden böyle biliyor musunuz? İnsanların yazdığı kitaplara bakın. Mesela Resulullah'ın hayatında ya da ondan daha önce işte gene Eflatun yazmış, bilmem evet. Şu yazmış, bu yazmış. Onların en eski kitaplara bakın. O kitapların tamamında evrensel kurallar vardır.
Tabii hocam.
Neden? O kitapları yazanlar mutlaka Allah'ın yarattığı ayetlerden yararlanmak zorundalar. Yoksa hiçbir şey yazamazlar. Dolayısıyla efendim zamanımıza ulaşan dendiği zaman o sanki evrensel falan kabul ettiklerinden değil. Yani tarihsel bütün kitaplar böyledir.
Evet.
Kendi dönemiyle ilgili olduğu gibi bugünle ilgili de olabilir. Bu Allah'ın kitabında tarihsellik olur mu?
Evet.
Sen güneşe tarihsel diyebiliyor musun?
Aynen öyle. Yani bu yarattığı ayetlere sizin başta söylediğiniz gibi tarihsel denemeyeceğine göre indirdiği ayetlere de ayet olmaları zaten tarihsel olmadıklarını tabii. gösterir. Kaldı ki Allah kitabında nesihten bahsediyor, tasdikten bahsediyor. Muhkem, müteşabih ifadelerini kullanıyor. Yani böyle kavramlar kullanıyor. Tafsil kavramını kullanıyor.
Yani kelimelerin tahrifinden bahsedilen bir kitap.
Aynen öyle.
Eğer
tahrif
birisinin içerisine inen ilhamın yazıya geçirilmiş hali ise Allah onun kelimelerinin tarifinden bahseder mi?
Evet. Ya, aynen öyle. Bir kelimeleri tahrif etmekten, tahriften bahsedilen bir kitabın tarihsel olması mümkün değil. Yani. Elinizde bir metin olacak. Ayrıca hayır, bu zaten, kitabın zaten mana olması, hitap olması da mümkün değil. Kelimelerin tahrifinden bahsedilen.
Zaten şimdi bu da şu var. Yani zannedersem Fatih de yoktu burada. Sen yoktun da. Eskiden buraya sık sık papazlar gelirdi. Yani çok sayıda papaz gelirdi. Herhalde bizi çevireceklerini zannediyorlardı. Bir türlü başaramadılar. İşte burada onlardan birisi Almanya'dan gelmişlerdi. İşte biz Tevrat'ın ve İncil'in bu incelemelerini yaptık. Hani o bir karbon testi falan evet, filan diyorlar ya. Siz de Kur'an-ı Kerim'in böyle bir testini yaptınız mı? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorsunuz. Dedim ki bak, hiç gerek yok. Ha bir de Berlin, Frankfurt'taydı galiba. Bir hanım çalışıyordu işte Kur'an Allah'ın kitabı mıdır değil midir falan diye. Yemen'de bazı nüshalar bulmuştu. O konuda ne diyorsunuz? Ben dedim ki burada bakın, biz şüpheli bir kitaba asla inanmayız dedim. Eğer siz gerçekten böyle elle tutulur bir takım veriler bulduysanız getirin ortaya koyun onu bir konuşalım dedim. Biz şey değil yani siz yapın dedim. Bize bırakmayın. Buyurun. Madem siz iddiayı siz yapıyorsanız git şey yapın. Şimdi tamam dediler. O buradan gittikten zannedilse 2 ya da 3 ay sonra aynı heyet tekrar geldi buraya. O konuyu açmaya ne kadar çalıştıysam hiç konuşmadı. Ya kardeşim bak Allah-u Teala meydan okuyor. Diyor ki eğer bir şüpheniz varsa bu şeyde Beyin kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina Bakara suresinin 23. ayetiydi galiba değil mi? Eğer kulumuza indirdiğimizden diyor bak Allah indirmeden bahsediyor bunlar içine evet. Doğmasın. Eğer bir şüpheniz varsa fe'tu bi suretin min misli diyor. Tamam burada o kadar çok sure var ki Fatiha suresi tamam. En küçük bir sure. Alın hangi sureyi alıyorsanız alın getirin onun bir benzerini. Yani siz bir kuru yaprağın benzerini yapamayacağınıza göre onun Allah'ın yarattığı olduğunu söylersiniz. E tamam bunu da Allah'ın kitabı herhangi bir surenin dengi olan bir şey yazın getirin. Sadece ved'u şühedâkum min dûnillâh Allah ile aranıza koyduğunuz şahitlerinizi de. Şahitler ne demek? Böyle görmüş, tecrübeli, biliyor, en küçük şey yok. Çok güvendiğiniz kişiler, bilgili insanlarınızı aranıza koyun. Onları da çağırın. Ved'u şühedâkum min dûnillâh in kuntum sâdikîn iddianızı haklıysanız yaparsanız yani haklıyız. Niye yapmayacaksınız ki? Feillem tefalu bunu yapamazsanız ki velen tefalu asla yapamayacaksınız. O zaman hala bu Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyorsanız hadi bu defa da şunu yapın. Fettegun nareleti ve kuduhen nasu vel hicara.
Yapacak en güzel şey olur. Hazırlığını yapacaksın.
Tabii yani. Hazırlığını yap. Kendine göre tedbirini al. Evet. Kendi vücudunu yakıtı insanlar ve taş olan cehenneme karşı koru bakalım. Hadi ölme bakayım. Hadi gücün yetiyorsa ölme. Hı. Yani bakın Allah seni istediği tarihte yaratmış, istediği cinsiyette yaratmış, istediği özellikleri vermiş. Allah'ın yarattığı her şeylerle besleniyorsun. Bir gün Allah seni öldürecek. Peki Allah-u Teala ahirette diyor ki ne oldu? O cehenneme göre bir hazırlığını yap hadi. Yakmayan kefen miydi? Neydi? Ne diyorlardı? Yanmayan kefen.
Hazırlığını yapan da var yani.
Ondan sonra peki oraya karşı diyor kendinizi koruma altına alın. Ama yakıtı insanlar ve taşlardır ona göre. Bu kafirler için hazırlanmıştır. Kafir neydi?
Gerçeğin üstünü örten.
Gerçeği bildiği halde üstünü örten. Evet. Ki onda sık sık okuduğumuz Ali İmran 106. ayetinde Allah-u Teala "E kafartum ba'de imanikum" diyor. Siz inandıktan sonra
gerçekleri örttünüz mü? Dolayısıyla önce gerçekleri görürsünüz, tamam doğru dersiniz kendi içinizden, deyip demediğini sadece Allah-u Teala bilir. O zaman hadi buyurun. Evet. Evet.
Şimdi hocam, tabii Rabbimiz eğer, mesela bu tabii şunu gösteriyor, burada sınırsız bir nesih yetkisini kullanan insanlar ortaya çıkıyor. O insanlar da işte kendilerine bu payeyi biçen kişiler, mesela işte tarihselci hocalar. Diyorlar ki ya işte bugün o günün şartlarına göre yaşamıyoruz. Bugün her şey çok farklı, şartlar çok değişik. Demek ki bir takım hükümleri biz bugüne uyarlamalıyız.
Şimdi söyleyeceğim
hocam, o ayeti okuyacağım çünkü. Halbuki Rabbimiz eğer nesih yapacaksa, yani hükümlerinde bir değişiklik yapacaksa, bunu bir insana, nebisi de dahil bir insana bırakmıyor. Bunun yalnızca kendi tekelinde olduğunu söylüyor. O da Bakara suresinin 106. ayetinde buyuruyor ki: "Manensah min ayetin evnun seha." Biz bir ayeti nesheder, yani hükmünü kaldırırsak, evnun siha, veya unutturursak, ne'ti bi hayrin minha ev misliha, biz onun daha hayırlısını veya dengini getiririz buyuruyor Rabbimiz. Yani burada fail Allah. Bir hüküm ancak Allah tarafından unutturulur, kaldırılır veya yerine dengi ya da daha hayırlısı getirilebilir. Bu konuda Allah insanlara bir yetki vermediğini söylüyor ki, bunun Kur'an'da da zaten çok örnekleri var. Mesela felâne başruhun ne diyor? İşte artık eşlerinizle birleşebilirsiniz diyor. Bakara 187. ayette Ramazan gecelerinde ile ilgili yaptığı değişiklikte. Yine işte kıblenin değişmesiyle ilgili şeyde tek yetkili Allah. Orada kıbleyi Kudüs'ten tekrar Mekke'ye çeviren Rabbimiz. Bu konuda nebisi de dahil kimseye bir yetki vermemiş ki, daha bunun pek çok örnekleri var. Dolayısıyla...
Sen bak şimdi, sen tarihselcileri biliyorsun.
Buyurun hocam.
Ben şimdi şu ayeti okuyayım, sen tarihselci mantıkla karşı çıkmaya tamam, çalış. Bakayım becerebilecek miyiz?
Yapamam ama olsun. Yine de bak, deneyim.
Çalış. Şimdi bak, Maide suresinin 3. ayetinde Allah ne diyor? Ki en son inen ayet kabul edilir ki, mana itibariyle evet, de öyle olduğu evet, kesin yani. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Bugün dininizi mükemmel bir hale getirdim. Yani mesela diyelim ki Arı Dağı'na çıkıyorsun, en tepe noktaya çıktın, bitti. Evet. Oradan daha yukarı çıkabilir
yok
misin? Daha ilerisi yok. Ve etmemtu aleykum nimeti, size olan nimetimi de tamamladım. Ve radiyitu lekumul islame dine, sizin için din olarak da bu İslam'a razı oldum. Yani bu İslam. Peki şimdi Ali İmran suresinde de Allah-u Teala diyor ki 85. ayetinde, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا, İslam'ın dışında kim bir din peşinde olursa, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ondan asla kabul edilemez. Şimdi sen yani muhalefet kafasıyla dinleyeceksin. Tamam,
tamam mı? Hemen karşı çıkayım mı hocam?
Yok hemen şey ettin yani. Tam bir teslimiyet de yok bakıyorsun hocam, da ondan
yok,
dolayı.
Yok, ben hemen karşı çıkacağım. Çok hazır.
Tamam. Bak diyor, evet. Kim diyor İslam'dan başka bir din şey yaparsa asla ondan kabul edilmez. Peki şimdi mükemmel hale geldikten sonra ona ilave ve çıkarma yapılabilir mi? Sen yapılır diye bakayım.
Hocam ben şöyle diyeceğim, yani onu siz söylüyorsunuz, o kitap değil ki hocam, ya bu yazılı bir şey değil, beni bağlamaz. O zaman birisinin, Muhammed adında birisinin söylediği bir şey. Beni niye bağlıyor bugün?
Tamam yani herkesin... Ya
böyle buradan girdiğiniz zaman... Sıkıntı...
Herkesin kafir olma hürriyeti var elbette, biz onların tamam, cehenneme gitme hürriyeti de var.
O kadar zaten hocam.
Ona mani olamayız.
Yani biz Kur'an'a teslim olanlar için bunu
söyleyeyim. Peki şimdi sen de muhalefet olarak değil de öbür taraftan, yani Muhammed Aleyhisselam'ı ya da herhangi bir kişinin o Allah'ın tamamladığı dine ilave veya çıkarma yapma imkanı var mı?
Hocam Allah-u Teala insanın böyle bir limitinin olduğunu Hucurat suresinin 16. ayetinde söylüyor. Kul etuallimunallaha bi din hükümlü. Yani insanla böyle bir damar var. Yani haddini böylesine aşma, böylesine saygısızlık yapma damarı var. Maalesef işte o Hucurat suresinin 16. ayetinde söylendiği gibi insanlar Allah'a din öğretmeye kalkabiliyorlar. Yapıyorlar yani.
Tamam, o zaman şimdi tekrar Erdem Bey'e dönüyorum. Şimdi bak, çok güzel dediğin doğru. Hı. Şimdi senden hareketle gidiyorum oraya, ona göre.
Hocam ne olur beni tarihselci yapmayın. Başka yok, bir rol
yok,
verin.
Baş, yok. O bitti o. Tarihselcilik tamam, Allah'tan. Tarihselcilik bitti. Şimdi bak. Allah-u Teala diyor ki yani İslam'ı mükemmel hale getirdim dedi. Bu İslam'dan başka herhangi bir din arayan kim ondan herhangi bir din ararsa Allah ondan asla kabul etmez. O ahirette kaybedenlerdendir. Şimdi burada bu tarihselciler yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil ama bazı hükümleri tarihseldir diyorlar değil mi?
Evet, evet.
Yani o eski o zamanmış, bugün de uygulanmaz. Peki şimdi bunlar açıkça Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyorlar. Peki bir de Kur'an Allah'ın kitabıdır deyip de buna tam olarak efendim aksini söylersen sen kafir olursun. Kafir olduğun zaman senin kelleni uçururum. Dinden döner öldürülür falan filan diyen insanlar var.
Tabii hocam. Evet.
Peki bunlar mı daha tehlikeli yoksa öbürleri mi?
Valla sonuç küfür olduktan sonra hangisinin daha tehlikeli olduğunu araştırmaya gerek yok. Neticede kaybetmiş oluyor.
Müslüman kılığıyla karşına çıkıp.
Ha, tabii yani eğer şimdi bu tarihselciler ya da işte kendisine Kur'ancı dedirten kişiler var. Bunlar içerisinde de hocam münafıklar çok fazla. Yani bir bu küfrünü net bir şekilde söyleyenler var. Dediğiniz gibi onlar bizim için en iyisi, en tercih edilebilir olanı. Ama mesela, sizin bahsettiğiniz işte geleneksel şey Kur'an'ı kaldırıp yerine başka kitaplar zaten koymuş olanlar var. Bir de Kur'an'dan gözüküp bizzat ayetleri metinleriyle oynayıp bildiğiniz tahrif ederek yani meallerini tahrif ederek.
Hocam bununla ilgili bir örnek okuyayım mı sen? Tam bu konuyla evet, alakalı. Oku. Yani fırsat, şimdi fırsat varsa siz dediniz ki bu tarihselcileri kafir ilan edenler dolayısıyla Allah'ın dinini savunan insanlar.
Savunduğunu söyleyen insanlar.
Yani işte belki biz tırnak
yok tarihselciler kafir değildir demiyoruz bir kere. Tamam. Yani onlar ama açıkça söylüyor, erkekçe söylüyorlar.
Evet, söylüyorlar. Evet. Şimdi hocam mesela bizim gelenek dediğimiz yani işte şurada görülen bütün bu kitaplardaki dine inanan bunları savunan dolayısıyla da Allah Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu inandığını söyleyen insanlar. Mesela ben bununla ilgili bir örnek okuyacağım. Tamam. Herkesin tanıdığı bir hoca, Hayrettin Karaman Hoca. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler var. Herkes biliyor bunları. Tamam. Şimdi ve bir kısım ateist de çıkıyor diyorlar ki ya sizin bu elinizdeki kitapta anlatılan miras hükümlerine baktığımızda sizin inandığınız Allah matematik bilmiyor kardeşim. İlkokul 4. sınıf öğrencisinin kapasitesinde bile matematik bilmiyor. Eğer siz bu kitaba inanıyorsanız. Şimdi adam bunu çıkıyor, erkekçe söylüyor. Ha tamam, bu kitabı anladığından değil. O kafirliğinin gereğini yapıyor.
İstersen bak sen şey yap da bu arada küçük bir cümle de şeyden alalım. Erdem Bey'den o mühendis olduğu için. Şimdi bu matematik nedir?
Nasıl yani hocam?
Ben matematik yani söylenen sözün matematiğe ters düşmesi.
Ha, zaten matematik evrensel bir şekilde bir dildir yani. Her yerde geçerli olan bir dildir. Mühendisliğin dilidir yani. Evet.
Hayır herkes söyler. Yani dünyada herhangi birisi 2 kere 2 5 eder derse kim onu kabul eder?
Tabii ve artı her yerde geçerli hocam. Kainatın her tarafında tabii, geçerli. Aynen sadece öyle. Dünyada
yani,
da değil.
Müslümanına, yani. Hristiyanına, Yahudisine özel bir matematik olamaz. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi
yani
adam,
evrenseldir.
Adam evet. Diyor ki ya senin bu kitapta söylediğin şeyleri tahtaya yazalım. 4. sınıf öğrencisini de karşımıza koyalım. O bize söylesin. Burada bir matematik hatası var mı yok mu diyor. Şimdi bakın bu insana bir cevap verilmesi gerekir değil mi hocam? Yani eğer biz de bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorsak bu iddia bu söylen bizi rahatsız eder. Dolayısıyla biz de deriz ki kendimize bir pozisyon alırız. Ya eğer bu adamın dediği doğruysa ya biz de aldatılmayalım daha fazla, bırakalım bu işleri deriz. Veyahut ya bu adamın söylediği şey yanlış ise ben bunu düzeltmeliyim. Ya bu kendimizi bu pozisyonda hissederiz.
Tabii, tabii.
Şimdi bakınız, böylesi adamlara Hayrettin Karaman Hoca'nın verdiği cevabı okuyalım. Kur'an tarihseldir deyip dediği için kafir olduğunu söylediğimiz insanlarla Bunları şey yapan insanların, bunların karşısında konumlandıran insanların pozisyonunu görelim. Şimdi Hayrettin Karaman Hoca diyor ki kendi sitesinde aynen şu. Saygısız inkarcıya göre bu ateist olan adam. Miras ayetlerinde belirtilen paylar hesapsız belirtilmiştir. Bu yüzden uygulamada miras paylarından az olabiliyor ve bir kısmı sona kadar mirasçılar pay alamıyor. Bunu da Allah yapamayacağına göre, yani bu kitap Allah'ın kitabı değildir diyor bu saygısız kafir. Peki çözüm ne? Hocanın çözümü şu. Bu Amerika'yı yeniden keşfettiğini zanneden bilgisiz inkarcıya hemen bildireyim ki, ortaya koyduğu mesele İslam'ın ilk devrinden beri bilinmektedir. Aslında hoca şunu söylüyor. Bu söylediğin problem,
yeni sıkıntı değil.
Doğru. Ama biz bunu zaten biliyoruz. Daha önce üzerinde çalıştık. Yani bunun
biz buna katlanıyoruz.
Hocam öyle. Maksat anlaşılmış, çözüm oluşturulmuş. Bakın bu kelimeler hocanın hiçbir yerine dokunmadan okuyorum. Çözüm oluşturulmuş.
Haşa.
Buna göre uygulama yapılmış. Hiçbir mirasçı mahrum bırakılmamıştır. Bırakmayan yani biziz. Biz.
Yani Allah'ın hata yaptığını kabul etmiş oluyor.
Ve nasıl yapıldığını da şimdi göstereceğim, söyleyeceğim. Aynen ifadeleri okuyorum. Payların mirastan fazla geldiği ifade ve düşüncesi bilgisiz inkarcıya aittir. Doğrusu ise payların mirastan değil hesap gereği olarak paydalar eşitlenince paydadan fazla olabildiğidir. Ya şimdi matematikle, yani 4. sınıf öğrencisinin matematik bilgisiyle bile dalga geçiyor.
Böyle İstersen bir onu yani pay ve paydan farkı.
Söyleyeceğim hocam, söyleyeceğim. Şimdi tamam. Anlat. Önce
tamam.
Bir okuyayım sözlerini.
Tamam.
Böyle bir mirasçılar tablosu karşımıza çıktığında çözüm paylar toplamının payda olarak alınmasından ibarettir. Çok eski zamanlardan beri bilinen bu hesaplama usulüne avl denilmektedir. Verilen birinci örneğe göre, örnek şu, adam ölüyor, karısı var, 3 tane kızı var, anası var, babası var. Şimdi normalde Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere göre karısına 1/8 vereceğiz. 3 tane kızı var, mirasın 3'te 2'si çocukların olacak. 1/6 annesine, 1/6 babasına verilecek. Geleneksel şeyimize göre. Dolayısıyla payda 24 olmasına rağmen yukarıda paylaştırmamız gereken 27 hisse olacak. Şimdi adam diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir paylaşım olabilir mi diyor. Haklı olarak söylüyor. Şimdi hoca diyor ki verilen birinci örneğe göre uygulama şöyle olacak. Paylar toplamı 27 olduğuna göre payda da 27'ye çıkartılacak. Ya bu bütün matematik disiplinini çöpe atmak demektir ya. Böyle bir kesir sistemi var mı?
Peki kadın ne kadar alacak
şimdi
orada?
Şimdi söyleyeceğim. Miras 24'e değil 27'ye bölünecek. Neden?
Niye?
Niye? Hangi matematik disiplinine
çünkü
göre böyle
hocam,
bir şey yapıyorsun
pay
ki?
Pay 27 diye biz paydayı da 27 yaptık. He.
Ve her bir mirasçı Kur'an'da belirtilen payını 27'de 16, 27'de 4, 27'de 4, 27'de 3 alacak. Yani hocam 27'de 16'yı çocuklar alacak. 27'de 3'ü kadın alacak.
27'de 3 kaç eder?
27'de 8'de 1 etmeyecek.
8'de 1
etmeyecek altı, hocam. Tabii. Etmeyecek. Adam şimdi hocam.
Zaten bakın, edemez ki paydayı yükselttiniz.
Kafir adama cevap diye verilen metin kafir adamı doğruluyor.
Hayır, sonra bir de Allah-u Teala mirasla ilgili hükümleri koyduktan sonra bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınıra uyarsa, işte içinde ırmak akan cennete girer dedikten sonra kim ona asi olursa, sınırları aşarsa, şimdi Allah'ın koyduğu sınır nedir? 8'de 1 kadına,
evet,
eşine verilir.
Değişemez mi?
Sen ısı sınırı bozdun.
Bozdu. Şimdi hocam, ötede birisi buradaki hükümler tarih diyecek, kafir olacak. Bir başkası da bu problem eskiden beri var. Biz bu mahrumiyeti giderdik. Ey kafir diyecek. Bu da şey olacak, öyle mi? Karşı cenahta olacak.
Büyük İslam alimi.
Yok, niye karşı cenahta
olacak? Büyük İslam alimi olacak.
Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu soruyu soran ateist bu cevabı aldıktan sonra artık sorduğu sorun.
Emin
evet, kendisinin yani emin olduğunu, bu kitabın Allah'a ait olmadığı konusunda artık hiç şüphesi kalmaz.
Tabii.
Evet, böyle bir şey olur mu ya? Ya evrensel matematikle, herkes için her yerde geçerli olan matematikle Allah'ın gönderdiği kitap birbirine uymayacak. Böyle bir şey olabilir mi?
Bir de Allah bu sınırları aşmayın diyecek ama bunlar aşacak. Ha,
o zaman matematik olduğu yerde kalacak, Kur'an'da hala Allah'ın kitabı olacak. Öyle bir şey nasıl olabilir ya?
Evet. İstersen gerisini de söyle de.
Evet.
Yani işte, yani şey, izleyiciler doğrusunu öğrensin.
Tabii yani. Yani şimdi bu şekilde cevap verirseniz, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ateist diyecek ki ben cevabımı aldım kardeşim. Benim verdiğim karar doğruymuş. Bu Allah'ın kitabı falan değil. Haklı olarak
siz söyleyecek. Siz kendinizi kandırıyorsunuz diyecek.
Oysa hocam sürekli bir şeyden bahsediyor. Bir ayette okuyor burada. Hud suresinin ilk ayetlerinde. Hud suresinin ilk ayetlerinde Kur'an'ı okuma biçimimizin, yaklaşım biçimimizin bir tercih meselesi değil, bir iman meselesi olduğunu söylüyor o ayetler. Onun için o kadar önemsiyoruz biz o ayetleri. Yani teberrüken okunan şeyler değil onlar. Yani birilerinin dediği gibi, ya o da o mezhebin usulü de böyle, bu mezhebin usulü de böyle.
Sen bu bir tercih meselesi değil. Sen istersen o ayetleri bir daha bir oku. Bu şeyle, bu görüşle bir karşılaştır. Yani
Rabbimiz orada diyor ki, Kitabın uhkimet ayatuhu. Bu öyle bir kitap ki, tabi elif, la, mra, hurufu mukatta ile başlıyor Rabbimiz. Ve öyle bir kitap ki uhkimet ayatuhu. Bu kitabın ayetleri hüküm içerir şekilde Allah tarafından sağlam kırılmış. Yani o ayetlerin sağlam kılınması, hüküm içerir şekilde indirilmesidir. Sümme fussilet.
Yani şey gibi mesela mirasla ilgili payların belirtilmesi,
evet,
gibi.
Evet.
Tamam.
Sümme fussilet ve aynı zamanda bunlar tafsil edilmiş bu ayetler. Yani bir yerde bırakılmamış. Peki nasıl yapılmış ve kimin tarafından yapılmış? Milledun hakimin habir. Her zaman doğru hüküm veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından yapılmış. Bu detaylandırma, açıklama Allah tarafından yapılmış. Peki niye? Ya Rabbim bizi de onurlandırsaydın, ya bize de bir açık alan bıraksaydın, biz de bir şeyler senin dinin adına söyleseydik,
kendimizi bilinçli boşluklar olsaydı,
yani tarih seziden istediği gibi, yani.
Kendimizi iyi hissetseydik, buradan ekmek yeseydik, deseydik ki bakın hepiniz bunu şey yapamazsınız, gelin size anlatalım, bazı yerleri biz dolduruyoruz, bu yetki bizimdi deseydik.
Bu tarihseldir işte, eskiden deseydik. Burada evet, dediği gibi biz düzelttik diyor ya.
Evet tabii öyle. Devamlı diyor ki Ella ta'budu illallah. Bunun böyle olması, yani size Allah'ın dini hususunda en ufak bir yetkinin tanınmamış olmaması, Allah'a, sadece ve sadece Allah'a kul olabilmeniz içindir.
Başkasına değil.
Değil. Aksi takdirde, yani burada bize ayrılan bir oda olsaydı, bize ayrılan bir koridor olsaydı, o din Allah'ın dini olmazdı.
Peki burada ayrılan koridor var mı buna
bakın
göre?
Bakın burada ne diyor? Ya bu meseleyi diyor, biz bunu daha önce
fark ettik.
Bu açığı yakaladık.
Bu açığı yakaladık.
Sen farkında değilsin. Biz bununla ilgili toplantılar yaptık. Bunu karara bağladık demek. Ya peki adamı ikna edebilir mi bu ya? Tam
hayır,
tersine.
Hayır, o zaman o az önce okuduğun ayetlere göre bunu yapanlar kendini ilah yapmıyor mu?
Tabii bu Allah'ın dini değil işte hocam. Tabii. Allah'ın dini olmuyor. Ha, peki Rabbimiz madem ki bunu kendisi anlatıyor. İşte Nisa suresinin biz yani miras hükümleriyle alakalı hükümlerin şey ayetlerin geçtiği Nisa suresinin 33. ayetinde Rabbimiz siz miras taksimi yapacaksanız öncelikli ilkeniz şu olmalıdır dercesine bir ilkeden bahsediyor. Burada diyor ki velikullin cealne mevaliye mimme terekel validen vel akrabun, yani erkek olsun kadın olsun her biri için baba ve ananın ve en yakın akrabanın arasında bir şey kıldık.
Mirasçılık
oluşturduk. Sonra vellezine akadet eymanüküm featuhum nasibahum, kendisine bir akitle, sözleşmeyle, yani nikahla bağlı olduğunuz eşlerin paylarını hemen verin.
Bak yani niye yani nikahla dedin?
Çünkü akade
yani sözleşmeyle mirasa giren, orada bir akrabalık bağıyla mirasa giren var. O şeyde Nisa suresinin 11 ve 12. ayet. Bir de sözleşmeyle giren,
evet,
var.
Tabii, evet.
Sözleşmeyle giren kim?
Karı ve koca.
O kadar, başkası yok.
Demek ki bunların önceliği var. Tıpkı neyin önceliği olduğu gibi Nisa 11, 12, 13 o ayetlerde borç ilişkisinden doğan bir şey varsa onların da malını hemen vermemiz, alacağını vermemiz lazım mirastan. Bunlar da sözleşmeyle şeye dahil oldukları için tıpkı adamın, ölen kişinin birisine borcu varsa biz miras paylaşmadan onun borcunu nasıl ödüyorsak Eşinin de artık adamın ölmesiyle sözleşme bitti. Ona da diyeceğiz ki sen de alacağını al. Buradan ayrıl. Şimdi biz asıl
taksimatı diğer şimdi yapalım.
Şimdi yapacağız evet. Demek. Ondan sonra Nisa suresinin 11, 12, 13. ayetlerindeki taksimatı yaparsak
ne pay büyük gelir ne bir şey olur. Ya, ne de matematiğe işte
aykırı bir şey olur. O zaman o inkarcı dediği, Hayrettin Hoca'nın inkarcı dediği o ateiste o zaman bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu işte o zaman gösteririz. Adam belki diyecek ki tamam şimdi oldu kardeşim.
Ya adam sana diyemeyecek ki sen onu kendin uydurdun.
Uydurdum diyemem. Bu böyle. Ayeti ama bunu bu belgeyi gösterirsek adam diyecek ki Allah razı olsun sağ olun ben cevabımı aldım. Bunu diyecek. Yani ben bu kitabın Allah'ın kitabı olmadığına dair iddiam doğruymuş der. Evet. Böyle şey
yani
yaparsın.
Somut söylemek aksi gerekirse.
Yoksa bunu söyledim mi kesin.
Allah'ın kitabı. Oradaki örnekte eşin alacağı 8'de bir önce verilir.
Sonra ikinci
ondan
bir
sonra,
havuz.
Ondan sonra şey miras bırakılan mirasın havuzu paylaştırmaya başlanılır. İşte çocuklar şu kadar alacak şeyle kardeşler şöyle alacak falan. Diye.
Dolayısıyla bir pay ve payda eşitsizliği diye
bir şey olmaz.
Asla yani. Olmaz. Evet. Mümkün değil evet. Yani.
Dolayısıyla sizin biraz önce söylediğiniz hocam, şimdi bunlar böyle de diğerleri farklı mı? Tehlike evet. Açısından valla bence kıyaslanamaz. Yani hani şey gibi sarık saran, cübbe giyen ama her türlü işi yapan adam bence çok daha tehlikelidir yani. Çünkü etraftaki insanlar bunun dindar olduğunu düşünecekler.
Hoca olduğunu
düşünecekler. Hoca olduğunu düşünecekler.
Yok ki o bilmiyor da sen mi biliyorsun evet. Diyor. Biz hep diyorlar bu kadar geçmiş adamlar bilmedi de siz mi bildiniz? Evet. Şimdi sen az önce ayetleri gösterdin. Bugün yine burada da sıklıkla söylediğimiz bir şey. Şimdi İstanbul Sözleşmesi insanlar haklı olarak karşı çıkıyorlar. Gerçekten kabul edilemeyecek maddeleri var da. Peki bir şu mezheplere bir bakın ki aile konusunda ayete uyan bir tane mezhep bulabilecek misiniz? Evlenme ve boşanmayla alakalı olarak. Ya Allahü Teala bak şey Talak suresi diye bir sure indirmiş. Ona uyan bir tane mezhep bulur musunuz? Buna hocam, birazcık uyan İbn Teymiye var ama Hanbeliler'in umurunda bile değil.
Ya bugün bize her gün gelen sorular en büyük çoğunluğu hala talak.
Ya bak evlilik efendim şöyle iyidir böyle. Burada ne biçim iyi ki? Şey adamı sıkıştırır 3'ten 9'a şart olsun boşadım diyeceksin bütün aile bitecek. Ya bu nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Ondan sonra evlenme konusunda kadının bütün hakkı, hukuku elinden alınacak. Çocukları evlendireceksiniz. Şeye girin, bak faiz konusu mesela Allah-u Teala'nın en ağır yasaklarındandır. Hadi bakalım. Faizi tarif eden bir tane mezhep bulamazsınız. Çünkü öyle bir batı, hiç ayet almamışlar. Asıl hadisi de Resulullah'ın o çok önemli bir hadisini başka tarafa çekerek kendi kafalarına göre bir faiz. Ondan sonra şimdi Kur'an-ı Kerim zinayı yasaklıyor değil mi? Peki ne yapıyorlar bunlar? Esir kadınlarla, cariyelerle cinsel ilişki diyorlar. Ya 1000 tane cariyesi olan adam var ya. Ya siz Allah aşkına bu ne biçim bir dindir ya? Bunu kabul etmeyen bir tane mezhep yok. Bu tarihselciler onlara rahmet okutmaz mı?
Ya onlar da kabul ediyorlar bunu hocam. Aynı yani bence. İkisi de birbirine
aynı
rahmet
da, aynı da bunlar açıkça. Yani bunlara yani hiçbir bir soru, da... bunlara bir soru sorup da bunda mesela bu açıkça kimlikten ortaya koyanları diyorum.
Tabii.
Koymayanları değil.
Şimdi hocam burada Fatih değil. Hocam az evvel dedi ki hakikaten doğru haklı olarak yani işte sarıklı cübbeli gezen işte hoca görünen kişiler. Tarihselciler içerisinde de tarihselci olduğu bilinmeyen ama bunları okullarda okutan, hatta bunlar içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan kişiler var. Bunları da tabii dışarıda sokaktaki
ya başkanlığı halk... yapmışı bırak. Sokaktaki... Işte, bugün Diyanet insanlara sabah namazını ve yatsı namazını vaktinin dışında kıldırıyor.
Evet.
Hiç bu kadar kendilerine şey yapıyor. Bak 1987'deki toplantıda bugünkü Ali Erbaş'a söylüyorum. Ali Bey bak o şeyleri kontrol etsen bulamazsan ben sana göndereyim. 1987'de ben bir taraf, Diyanet bir taraf. O zaman biliyorduk da. Lan şimdi bilmiyor muyuz? Ya bunlar ne biçim aralarında insanlar? Hiç... Sonra tuttular ayetin anlamını bozdular ki millet şey yapmasın.
size göreyi kaldırdılar Kur'an-ı Kerim evet, mealinden, evet. Bakara suresi 187. Evet. ayetten. Ya bunların yaptıklarının affedilecek tarafı
yok
var mı?
Hocam öyle bir şey olur mu? Mümkün değil.
Tövbe estağfurullah.
İşte o şeyler apaçık kafirlik edenler için Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'ın hiçbir yerine bak bunlara karşı çok dikkat et, bak bunlar tehlikedir demiyor. Ama münafıklar için Muhammed Aleyhisselam'ı sürekli uyarıyor. Çünkü bu adamlar Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde ön safı kimseye vermeyen adamlar belki. Tabii.
Ama bizim bunlar onu da bilmiyorlar. Evet. Ondan da habersizler yani. Bunlara münafık demek de zor. Niye? Bunların çoğusu ümmi, ezberci. Ellerindeki bilgilerin kaç para ettiğinden habersiz olan. Yani bugünkü eğitim sistemi, Osmanlı'da da öyleydi. Ezberci insan yetiştiriyor. İşte Batı eğitim sistemi de öyle, şey de öyle. Ezberci bunlar. Bilgilerini şey yapacak, kontrol edecek, hangisi doğru, hangisi değildir anlayacak seviyede de değiller ya. Allah-u Teala bu tür insanlara ne diyor? Ümmiler diyor. وَمِنْهُمْ اُمُّيُّنْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا مَانِيَّ. Bunlar bazıları vardır ki ümmidir Yahudiler anlatırken. Onlar kendi kitaplarının farkında değillerdir. Sadece bir takım hayallerinin peşindedirler. Yani bunların çoğusu onu da bilmiyor.
Evet. Bir de hocam Erdem Bey biraz önce bir ifade kullandı. Dedi ki işte bu tarihselciliğin motivasyonunu genelde bugünün insanı için bundan 1400 yıl önce inmiş kitap nasıl o ihtiyaçları görür, onları nasıl tatmin eder, şu bu. Oysa burada da çok ciddi bir yanılgı var. Yani mesele zamanın çok gerisinde inen bir kitap filan değil. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında aynı tiplerin, aynı karakterlerin Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde de var olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Yani bunlar hiçbir zaman, bunlar sadece mazeret. İşte zamanmış, şöyleymiş, böyleymiş. Bizzat Muhammed Aleyhisselam'a çağdaş olan adamlar bile Allah'ın indirdiği kitabı beğenmiyorlar hocam. Beğenmiyor. Yani adam diyor ki Esatürre verin. Ya bunlar zaten yüzyıllardır bildiğimiz şeyler kardeşim, yeni bir şey var mı? Sürekli Allah'a bir rota çizen, Allah'a işte bir akıl öğretmeye kalkan, ya bizim ihtiyaçlarımız farklı, sen bize indireceksen şöyle indir. Hatta gidin söyleyin ona, şunu okursa size, şunu tilavet ederse tamam olur, o diğer başka bir şey söylerse kabul etmeyiz diyen adamlar. Dolayısıyla hani zamana, zemine, şuna buna göre değişen diye bir takım şeyler söylüyorlar. Bu tür adamlar o dönemde de var olan adamlar zaten.
Bir de hocam şu şeyi de söylemek lazım. İlla ben tarihselciyim ya da biz Kur'an'ı tarihsel yaklaşımla anlamaya çalışıyoruz demesine gerek yok insanların birilerine bir şeyler gösterirken, öğretirken. Siz eğer yaptığınız çalışmalarda veya işte yazdığınız kitaplarda şurada burada Allah'ın herhangi bir ayetinin herhangi bir bölümünü bulunduğu güne has sayıyorsanız adınıza tarihselci demenize gerek yok ki. Mesela bugün hiç tarihselcilikle alakası kurulmayan insanlar kendi meallerinde şunu yazıyorlar. Ya kız çocuğun erkek çocuğun yarısı kadar pay alması mirastan o güne has bir şeymiş.
Tövbesi.
Bugün artık bunlar eşitlenebilir. En azından Allah bir pay vermiş. Hiç pay verilmiyordu. Allah da yarısını verebilir.
Kim demiş hiç pay verilmiyordu?
İşte bunu söylüyorlar hocam.
Kur'an-ı Kerim'de açıkça var bir şeyler.
İşte hocam şimdi bunu söyleyen adamlar tarihselci olmuyorlar mı? Öyle anılmıyorlar. Bunlar Kur'an talebesi diye anılıyor.
Zaten asıl tehlike bunlarda.
Asıl tehlike aynen bunlar. Yani insanların karşısında tarihselci olarak çıkmıyor. Ya da şunu diyorlar. Ya bu devirde Allah bir kadının saçının teliyle mi uğraşacak?
Tövbe estağfurullah.
Şimdi bu tarihselcilik aslında bir böyle yaftalamamak gerekiyor bence. Bakış açısı hepsinde aynı. Çünkü insanların tarih içerisinde sürekli bir gelişimle ilerlediğini, bugün de mükemmel bir durumda olduğunu, dolayısıyla o hükümlerin de bugün değişmesi gerektiğini iddia edenler var. Fakat bu kişilere şunu sormak lazım. Özellikle tarihselci söylemlerde bulunanlara. Tamam, kabul edelim. Allah'ın bir kısım hükümleri indirildiği tarihe ait olsun. Bir kısım hükümleri de bugüne kadar gelebilsin. Peki, birincisi bu hükümlerin hangisinin bugüne kadar gelebildiğine kim karar verecek? Yani mesela bugün tarihselciler eğer domuz etini haram sayıyorlarsa, domuz eti yemeyi, neye dayanarak onu hala bugüne getiriyorlar? Hangi gerekçeyle domuz etinin haramlığını tarihsel yapmıyorlar mesela. Veya namazı neden tarihsel kabul etmiyorlar da bugün hala namaz kılıyorlar, namaz kılan tarihselciler. Ya da o güne has saydıkları şeylerin, hükümlerin son kullanma tarihleri, bitiş tarihleri ne zaman? Ne zamandan itibaren yürürlükten kalktı?
Kim
da
karar veriyor?
Hangi olay, hangi vesileyle ortadan kalktı da bugün o hükümler geçerli değil? Bunu ne kaldırdı? Bunu bize söyleyebilecek birisi var mı? Ya da mesela bugün Allah En'am suresinin 146. ayetinde Yahudilere daha önce yaptıkları hatalardan dolayı haram kılınmış şeylerin artık helal olduğunu söylüyor. Kur'an indiğinde, yani Tevrat'tan 1500-1600 yıl sonra. Peki o güne kadar tarihsel değildi de, tarihseldi de niye Allah hala o hükümleri Kur'an'la kaldırıyor? Madem tarihsel kitap indiriyor Allah, Yahudiler zaten kaldırırdı o yasakları. Niye kaldırmamışlar? Daha bununla neyse, ilgili birçok örnek verilebilir Kur'an'da.
Neyse evet. Yani burada beni aslında memnun eden bir husus var. Bu konuların tartışılmaya başlamış olması insanların Kur'an'la ilgilenmelerine sebep oluyor. Ve onların ortaya koyduğu soruları samimi insanlar soruyor. En azından cevap buluncaya kadar peşinde düşüyorlar. Bu çok güzel bir şey yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu anlamaları için çok ciddi bir ortam oluşmuş oluyor. Az önce senin Avliye ile ilgili anlattığın gibi, tamam bu sorsunlar, istedikleri her soruyu sorsunlar. Ben zaten burada tekrar Cenab-ı Hakk'tan şunu niyaz ediyorum. Ya Rabbi bize öyle bir merkez nasip et ki, gerek İslam aleminden gerek dünyanın herhangi bir yerinden senin dininle ilgili herhangi bir sorusu olanlar gelsinler. Sorularını sorsun. Tevbe suresinin 5. ayetinde de buyurduğun gibi biz onları kendi şeylerine güzelce ulaştıralım. Allah-u Teala bize bu konularda şey yapsın. Bu tür şeyler, bu sorular artsın ki cevaplarını da verme fırsatımız olsun. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah-u Teala rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.